Efendim merhabalar, Yeni Hallere hoş geldiniz. Ben Eray Özer. Bugün sizlerle kedilerden konuşalım istiyorum. Instagram hesabımdan da sordum, bir kedimin fotoğrafını çekip kedilerden konuşmamı ister misiniz diye. Çok sayıda cevap geldi, teşekkür ederim. Özellikle böyle bir gündemde kedilerden konuşmak istedim. Malum kedilere ve bazı hayvanlara şiddet uygulayan ve onlara insan demeye dilimizin varmadığı bir takım yaratıkların bu kadar gündemde olduğu bir ülkede kediler hakkında birazcık konuşalım, birazcık neymiş, ne değilmiş kediler tartışalım istiyorum. Instagram hesabım demişken sosyal medya hesaplarımı bu bölümün açıklamasında bulabilirsiniz. Yine orada Patreon ve Buy Me A Coffee linkleri var Yeni Haller'in. Buralardan Yeni Haller'e destek olabilirsiniz. Bütçenizin el verdiği ölçüde Yeni Haller'in devam etmesi, yeni bölümlerin gelebilmesi için sizlerin de desteği çok önemli. Destek olabilirseniz ne ala. Ve son olarak her zamanki gibi bir podcast'im daha var, Olsun O Da İyi. Onu da Podi uygulamasını telefonunuza indirerek dinleyebilirsiniz. Olsun O Da İyi podcast'ini. Orada hayat hikayelerinden, hatıralardan yola çıkarak bir şeyler konuşuyoruz tatlı tatlı. O uygulamanın indirme linkinde bu bölümün açıklamalarında bulabilirsiniz. Gelelim kedilere. Öncelikle sosyal bilimlerde şöyle bir şey vardır. Bir kısmınız bilir, sosyal bilimlerde okuyanlar, yüksek lisans yapanlar. Ontolojik güvenlik, ontological security dedikleri şey. Ontolojik güvenlik şu, bir konudan bahsederken sen kim olarak bunu anlatıyorsun, onu bir şekilde açıklarsın, metnin bir yerine yedirirsin. Tamam yani sen kedilerden konuşacaksın nereye ama senin kedilerle ilişkin nedir diye bir soru gelir akla hemen. Öncelikle o kısmı anlatmak isterim. Benim kedilerle ilişkim şöyle bir hikayeyle başlıyor efendim. Benim kedilerle neredeyse hiçbir ilişkim yoktu 18-19 yaşıma kadar. Kedilerden çok korkmazdım. Yani çok korkmazdım derken sokaktaki kediden korkmaktan bahsetmiyorum ama böyle hani kedinin ağzına elini verebilme seviyesinde de kedilere alışkın değildim. Onun dışında tabii ki kedileri seviyordum eğer kediler de uysalsa. Bu arada arkadan bazı sesler duyabilirsiniz. Bu bölümde özellikle kedileri dışarıya çıkartmadım. Arkadan gelen şu anda birlikte yaşadığım 3 kedinin sesleri. Onlar da koşturup duruyorlar evin içerisinde. Mama zamanları yaklaşıyor çünkü. 18-19 yaşıma kadar dediğim gibi işte kedilerin böyle rahatlıkla beni ısırmasına izin vermeyecek kadar kedilerden çekinirdim. Fakat buna karşın severdim kedi gördüğümde. Hiç öyle bir aman kedi gördüm kaçayım gibi de bir derdim yoktu. Fakat dediğim gibi ne kedi beslemiştim ne bir şey. Böyle bir alışkanlığım da yoktu. 19 yaşında üniversiteden bir arkadaşım var, hala görüşüyoruz, Onur. O bir kedi aldı. Ben herhalde üniversite 2. sınıftaydım, belki 3. sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama 2 diye aklımda kalmış. Ve Onur'un evine ben arada bir giderdim. Onur evine yavru bir kedi aldı. Ben de onu ziyarete gittim bir gün. Ama böyle bir kedi olamaz arkadaşlar. Kedi evin içerisinde uçuyor. Yani yürümüyor, uçuyor. Böyle salonun bir yerinden sıçrıyor, önümden uçarak geçip tüle yapışıyor, oradan aşağıya iniyor falan. Yani inanılmaz bir enerji. Zaten daha sonra da o kadar enerjik bir kedi görmedim. Gerçekten o bir istisnaydı. İsim koymamıştı henüz. Zaten öyle isim koyma gibi bir derdi yoktu yanlış hatırlamıyorsam Onur'un. Onun evine gittiğimde tedirgin olduğumu hatırlıyorum. Hayvanın o kadar evin içerisinde hareketli olması beni tedirgin etmişti. Korktum kediden. Dedim ya küçücük bir şey, daha yavru ama inanılmaz bir enerji topu. Sonra Onur o kediyi, Eskişehir'de yaşıyor Onur, oraya giderken bana bırakmak istedi. Tereddüt ettim. Bir ev arkadaşım var. O ister mi, istemez mi? Neyse ev arkadaşıma sordum. O da kabul etti. Biz kediyi Onur Eskişehir'deyken 1-2 hafta yanlış hatırlamıyorsam bende kalması için aldık. Bir ismi yoktu dediğim gibi. Onur ona bir isim koymamıştı. Bir tek şeyi hatırlıyorum. Bir şeyleri attığında geri getiriyordu sana. Onur onu öğretmişti o zaman bile. Yine yavru sayılabilecek yani ne bileyim 4-5 aylıkken bizim eve geldi kedi. Ve Onur Eskişehir'den döndü. Biz de kediyi atıyorum bugün değil yarın işte hangi gün uygunsa sınavlar oluyor vesaire işlerimiz var. Götüreceğim ben kediyi ve Onur'a vereceğim bir noktada. Bir akşam eve gittim. Şöyle bir sahne gördüm. Evin bir kenarında ev arkadaşım ağlıyor. Bir kenarında kedi ağlıyor. Ev arkadaşımın da hiçbir suçu yok. Hakikaten görünmez kaza. Bizim salonda bir kapı vardı. O kapı böyle ters açılıyordu. Onun odasının kapısıyla o kapı birbirine temas ediyordu etmemesi gereken halde ve o odasındaki kapıyı açıyor, o kapı diğer kapıya çarpıyor ve görmüyor da kediyi doğal olarak, iki kapı var arada. Kapıyı böyle hızlıca açtığında kedinin sağ arka bacağı, şimdi içiniz kötü olacak ama üzülmeyin, sonu mutlu bir hikaye, kapının altında kalıyor ve femur kemiği yani bizim baldır kemiğimize denk gelen kedinin de vücudundaki en kalın kemik olan femur kemiği kırılıyor. Tabii büyük bir panik, Onur'a karşı büyük bir mahcubiyet hissi. 2 hafta bize kediyi bıraktı Onur ve biz sahip çıkamadık. Hiç unutmuyorum, internete girdim ne yapacağız diye. Bu arada böyle veteriner filan bugünkü gibi yaygın değil. Bahsettiğim sene 98-99 filan gerçekten yani vardı tabii veteriner, yok değildi de böyle çok yaygın değildi. Bir de öğrenciyiz, veterinere götüreceğiz, ne olacak bilmiyorum filan. Aslında şansa internette çeşitli forumlara o zaman giriyorduk hayvanlarla ilgili. Böyle bir akvaryum merakımız filan da vardı Onur'la. De oradaki forumlara filan girdim ve sonunda şöyle bir şeye denk geldim. Baktım ki Ankara Üniversitesi'nin veterinerlik fakültesi, yanlış hatırlamıyorsam dış kapıda, ve orada hayvanlara ücretsiz veya makul ücretlerle tedavi uygulanıyor. Tamam dedim, buraya götüreceğiz. Biz sabahın köründe, öyle çanta manta filan yok bizde. Bildiğiniz kolinin içerisine kediyi koyduk ve sabahın köründe galiba ben tek gittim ilk gün. Kediyi dış kapıdaki Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdük. Hala onları böyle çok sevgiyle, sitayişle anarım. Oradan mezun veya orada okuyan ya da orada öğretim görevlisi olanlar varsa selam olsun. Acayip iyi karşıladılar beni. Buyur ettiler, tedavi edeceklerini söylediler, sıraya aldılar. Orada bir poliklinik var. Ve dediler ki gelip, orada herhalde hocalardan bir tanesiydi, bu femur kırığı ve çok sık rastlanan bir kırık değil. Dolayısıyla biz bunu yapmak isteriz. Öğrenciler de görsün isteriz. Öğrensinler isteriz. Herhangi bir ücret de talep etmeyeceğiz sizden. Öğrencisiniz siz de dediler. Çok sağ olsunlar. Fakat dediler buraya bir platin takılacak. O platini hiç unutmuyorum yine, Ankara Ulus'taki bir handan, medikal handı yanlış hatırlamıyorsam, satın almamızı istediler. Bize adresi de verdiler. Bir kağıda yazdılar işte şu milimetre kalınlığında, şu uzunlukta. Uzunluğu yanlış hatırlamıyorsam 9 santimdi. Onu bile hatırlıyorum yani, fil hafızası. Gittik ve gerçekten de 9 santimetrelik bir platin kestirdik. Bize bir tarih verildi. Ameliyat olacak ve takılacak. Çok da geç bir tarih değil yani. Ertesi gün veya sonraki gün hayvan atellendi. Ama sonuçta ameliyat edilmesi gerekiyor. Oraya bir platin takılacak. Sonra o platin çıkartılacak. Onur'a durumu çok utanarak anlattım ama işte görülmez kaza gerçekten, yapacak bir şey yok. O da anlayışla karşıladı sağ olsun. Dedim ki senin hiç ilgilenmene gerek yok, bu iş artık benim işim. Bizimkiler coşuyorlar şu anda evde. Ben dedim kediyi götüreceğim ve tedavi ettireceğim, düzeltene kadar da bende kalacak, senin için de uygunsa. Onur tamam dedi. Neyse işte biz o platin parçasını kediye taktık. Taktılar yani ameliyatla. Çok da uzun sürmüyor kaynaması, insandaki gibi değil. Atıyorum 2 hafta, belki daha kısa, tam aklımda kalmamış süre. Aynı zamanda kalçasından aşağıya da alçıya alındı. Ufak da bir şey, dolayısıyla o alçıyı çıkartmak istiyor. O zaman niyeyse o şapkalıklar vardır ya böyle ters, onlardan da takmadılar. Ve onu çıkartmak isterken bazen kendine zarar verebiliyor. Geceleri uyumuyor filan. Ben 2 hafta neredeyse hiç uyumadan, ev arkadaşımla dönüşümlü uyuyarak o kedinin başında bekledim. Ve tabii öyle bir şey oldu ki yani koynuma alıyorum sakinleşsin diye. O sırada onun bacağına değmeyeyim diye ben uyuyamıyorum, sürekli başındayım vesaire. 2 hafta sonra gittik, artık işte alçı çıkacak, kaynamışsa röntgen çekilecek. Bu arada tabii şöyle şeyler oluyor. Biz veterinerlik fakültesindeki öğrencilerle arkadaş olduk. Bizim kedi çok komik çünkü mesela beyaz önlük gördüğü zaman bağırmaya başlıyordu. Öğrenmişti artık falan. Çok zeki bir kediydi böyle. Yani hakikaten hayatta sahip olduğum en zeki kedilerden biri diyeyim. Şu anda da bir tanesiyle, yani o kadar zekada iyi değil diyeceğiniz seviyede bir kediyle şu anda da yaşıyorum. Neyse, o da gördüğüm en zeki kedilerden bir tanesiydi. Çok gülüyorlar bizimkisine vesaire. Hatta yine yanlış hatırlamıyorsam veterinerlik fakültesinin dekanı aşağıya geldi ve dedi ki o ODTÜ'lü öğrenciler kimler kediyi getiren? Titrinden emin değilim, bu konuşmadan eminim de. Benim dedim, o sırada oradaydım. O kedi dedi çok başka bir kedi, çok farklı bir kedi. O kediye çok iyi bakın dedi. Böyle bir heyecanlandım, duygulandım filan. Sonra işte o platin parçasını çıkartmaya gittik. O da bir işlem. Sonuçta cerrahi bir şey yaşıyor. Yine bir operasyon filan. Ve bizim kedi düzelsin diye bekliyoruz. Kontrollere gidiyor. Fakat o sağ bacağını basmıyor. Allah'ım, bu sefer kafayı ona taktım. Onur'a dedim ki yani ben sana şu anda getiremem. Çünkü sağ arka bacağını basmıyor şu anda bu kedi. Bu arada tabii kedi ismini aldı. Şöyle ismini aldı. O da çok komik bir hikaye. Çok uzun anlattım ama bu bölümde uzun olsun, ne yapalım. İsmini şöyle aldı. O kadar çok narkoz etkisinde geziyordu ki ayılıyordu. İşte ameliyata giriyor, uyutuyorlar. Sonra uyanıyor. Uyanması tabii uzun sürüyor ve biz onun başında bekliyoruz. Bayağı sarhoş gibi evin içinde dolaşıyor. Oraya yalpalıyor, buraya yalpalıyor filan. Dedik ki bu morfinman oldu. Oradan adı Keş olarak kaldı. Ve Keş böyle hayatımda çok acayip bir ilişki geliştirdiğim bir kediydi. Ha şunu söylüyordum. Bu arada basmıyor dedim ya. Biz kontrollere götürmeye devam ederken dediler ki ya orada koyduğumuz platin kalça kaslarına ve sinir uçlarına birazcık baskı yapmış. O sinirler birazcık zedelenmiş olabilir. O yüzden basmıyor olabilir. E ne yapacağız? Fizyoterapiye getireceksiniz. Haftada 3 gün mü ne? Ya da 4 gün belki. 3 günde ama herhalde. Baya böyle bildiğiniz ben otobüse biniyorum. Her gün aynı saatte. Ve haftada 3 gün kediyi götürüyorum. Bizim Keş'in kalçasına elektrik veriyorlar. Ve azmederek kediyi yeniden sağlam bir şekilde Keş'i yere basabilecek hale getirdim. Fakat o süreçten sonra şöyle bir şey oldu. Dedim ki Onur bu kediyi ben sana veremem. Benim Keş'le aramda öyle bir ilişki oluştu ki artık benim çocuğum, evladım gibi bir şey. Dolayısıyla o kedi bende kaldı ve o benim ilk kedim oldu. Kedilerle hikayem böyle başladı. Daha sonra neredeyse hiç kedisiz yaşamadım. Ama şunu keşfettim zaman içerisinde. Bunu da peşin peşin söyleyeyim. İki kedi bir kediden her zaman daha rahattır. Hayatımın son dönemlerinde sahiplendiğim kedilerde bir değil iki kediyle beraber olmayı tercih ettim hep. Şu anda 3 kediyle beraberiz bir evin içerisinde. O hayat biraz daha zor oluyor. Ama 2 kedi çok ideal bir eşleşme. Hele bir de iyi anlaşıyorlarsa onun için de çok ufak yaşlardan belki de beraber büyütmek gerekiyor. O zaman tadından yenmiyor. Bir kediden daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Kendi aralarında da vakit geçirebildikleri, enerjilerini birbirleriyle boşaltabildikleri için. Ontolojik güvenlik meselesi bölümün yarısını aldı ama olsun bunu anlatmış olmak isterdim. Gelelim kedilere genel olarak. Şimdi kedi deyince şöyle aslında biz evcilleşmenin tarihinde epeyce bir kedilerden bahsettik. Dolayısıyla ben bu tarihsel süreci birazcık kısa tutmak istiyorum. İsmi evcil kedinin bugün bildiğimiz anlamda Felis silvestris libica. Felis feles'ten geliyor Latince kedi demek. Silvestris woodland ormanlık alan ağaçlık alan demek. Libica ise Libyalı demek. Afrika'dan ve Mısır'dan çıktığı düşünülüyor kedilerin, evcilleşmiş kedilerin diyelim. Orada ilk evcilleştirildiği ve oradan dağıldığı yeryüzüne düşünülüyor. Ama takribi olarak 10 bin yıldır hayatımızda varlar. Niye 10 bin yıl? Bildiğiniz gibi kediler ve fareler arasındaki ilişki malum, kemirgenler yani. Bunun için de insanların kedilere ihtiyaç duyduğu bir an gerekiyor. O anda işte aslında yerleşik hayata geçilmesi ve dolayısıyla tarımın başlaması ve dolayısıyla tahılın depolanmaya başlaması, kemirgenlerin bu tahıllara dadanması. Evin içinde olması meselesi ise ilginç, sanılandan çok daha eski. Çünkü normalde bilgimiz bu kadar eski olduğu değildi ta ki 2004 yılına kadar. 2004 yılında Kıbrıs'ta kedisiyle birlikte gömülmüş bir insan bulundu. Ve anlaşıldı ki o kedi o insanla beraber evde yaşıyor. 9000 yıllık bir arkeolojik buluntu o. Dolayısıyla biliyoruz ki neredeyse 9000 yıldır kediler bizlerle beraber iç içeyiz, dip dibeyiz kedilerle. Bir de tabii şu var, yine kemirgenlerden ötürü kedilerin yayılımı dünyaya çok hızlı oluyor. Neden? Gemilerde malum fare, sıçan en büyük tehlike. Tahtayı kemirir, ahşap gemilerden bahsediyoruz vesaire. Gemilere kedi almak çok yaygın bir davranış biçimi o zamanın denizcileri tarafından. E kediler gemiye bindiğinde geminin gittiği her yere de gidiyorlar. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde dünyaya yayılıyor. Avrupa'da 4400 yıl öncesine kadar gittiği söyleniyor. Ama asıl Anadolu'nun da içinde bulunduğu topraklarda, Mezopotamya'da ilk evcilleşmiş kedilerin yaşadığına inanılıyor. Yani biz aslında kedilerin bir tür ana vatanıyız, evcil kedilerin. Fakat şöyle bir şey de söyleyeyim. Kediler köpeklere göre insanlarla neredeyse yarı yarıya daha kısa zamandır beraber. Yani köpeklerin evcilleşmesi ve geçirdikleri zaman insanlarla kedilerin neredeyse iki katı. Bazı bilim insanları tam da bu yüzden kedilerin aslında tam da evcilleşmemiş halinin bundan kaynaklandığını, sürenin çok daha kısa olmasından kaynaklandığını söylüyorlar. Yani günün birinde tamamıyla evcilleşmiş kedilerimiz olabilir. Ama yine bir parantez açayım buraya. Özellikle Türkiye gibi coğrafyalarda sokakta yaşayan kediler var. Onlar aslında tam olarak ev kedisi değil. Dünyanın geri kalan ülkelerinin büyük bir kısmında bu böyle değil. Sokakta kedi yok. Kediler evcilleşmek suretiyle siz de bir evcil kedinin yavrusunu alıyorsunuz vesaire vesaire. Avrupa'da bu arada kedilere karşı bir siyah kediye özellikle karşı bir tepki vardır. Bu da Papa 9. Gregory'den geliyor. Kedi düşmanı Papa olarak biliniyor kendisi. Ve siyah kedinin şeytan şeklinde resmedildiği gravürler, resimler var. 13. yüzyıldan bahsediyoruz. 1230'lar filan. Ve tabii sonunda da o kedileri öldürmenin cezasını veba salgınıyla ödüyorlar bedelini. Avrupa'yı büyük bir veba salgını sarıyor. Kediler ortadan kaldırıldığı için. Efendim bu bölümü çekmeme aslında sebep olan şey Wall Street Journal ama onun öncesinde de New York Times'ta okuduğum bir makaleydi. Makale Fransız bilim insanları tarafından kaleme alınmış. Applied Animal Behavior Science derginin adı yayınlandığı makalenin. İsmi komiğime gitti bu arada. Yani aklına gelen bütün kelimeleri arka arkaya sıralamışlar gibi. Applied Animal Behavior Science. Applied Animal Behavior desen o yine olur da o science'ı oraya ekleyince bir tuhaf duruyor. Neyse. Bu araştırmada 630 katılımcı, online katılımcı bunlar. Bunların 3'te 1'ine 24 adet video izletiliyor. 3'te 1'i bunu sadece sesini dinliyorlar. 3'te 1'i görselleri görüyor yani videoyu görüyor. Geri kalan 3'te 1'i ise hem ses hem de görselle hareket ediyor. Ve çıkan sonuç şöyle ilginç. Her 3 kişiden biri kedilerin olumsuz davranışlarını anlamakta zorluk çekiyor. Çok ciddi bir rakam. Yani yanlış yorumluyor. Olumlu davranışlar söz konusu olduğunda bu rakam 10'da 1. Ama olumsuz davranışları algılamakta biraz daha zorlanıyoruz. Bir kere olumsuza kafayı yormak istemiyoruz. Üzülmüyordur, işte ne bileyim sinirli değildir, mutludur gibi hep olumluya doğru bir yönelimi var insanın. Ve kedilerin davranışlarını gördüğümüzde de olumlu algılamak üzerine temel eğilimimiz. Fakat bu doğru değil. Ve bence aslında kedi yetiştirirken, daha doğrusu bir kediyle beraber yaşarken diyelim ona, en sık yapılan hatalardan bir tanesi de kedilerin tam olarak davranışlarını algılayamamak. Ama bu da çok normal olabilir. Şöyle normal olabilir. Yeteri kadar gözlemleme vaktimiz var mı? Yeteri kadar onları izleyebiliyor muyuz? Ben hesapladım. Benim şimdiye kadar kısa süreli baktıklarım da var tabii ki yani. Toplamda 15 tane falan kediyle bir teşriki mesaim olmuş. Ama öyle çok bir günlük, iki günlük bir şeyden bahsetmiyorum. Yine bir süre ama bir sebeple hastadır, bakıyorumdur şöyle böyle. 10-15 arası böyle bir kedi geçmişim var. Ve gerçekten de şeyi fark ediyorum. Mesela keşte yaptığım hataları çok net görebiliyorum. Bu da anlaşılabilir bir durum. Ayrıca insanın kendini çok kötü hissetmesine de gerek yok. Çünkü netice itibariyle o kediyi evinize aldığınızda aslında zaten onun hayatında belli bir standardı sağlıyorsunuz. Normalde sokakta bulamayacağı bir standart o. Kedilerin bir yerde okumuştum. Şu anda elimde öyle bir veri yok. Bu bölüm için özellikle araştırmadım ama sokaktaki kedilerin en iyi şartlarda ortalama yaşam süresi 3 yıl kadar. Dolayısıyla siz aslında evinize alarak, evinize açarak kedi dostunuza, evladınıza diyeyim. Çünkü öyle bir şey oluyor zaman içerisinde. Zaten belli bir yaşam standardı sağlamış oluyorsunuz. Ama dediğim gibi ilk kedimize sahip olurken yaptığımız bazı hatalar var. Hatta aklıma bölümü hazırlanırken şöyle bir şey geldi. Keşke veterinerler böyle o veterinere gitme karşılığı ki hepimiz aslında hep bir veterinere gidiyoruz. Bir tanesinde karar veriyoruz. Bazen değiştirsek bile bir şeyini görüp değiştirdiğimiz veterinerler oluyor. Benim oldu mesela. Ama keşke bir ilk kedisi olanlara bir saatlik falan bir eğitim verilse veterinerler tarafından. Kedi eğitimi, temelleri kedi eğitimini. Şimdi ben kendi tecrübelerimden birazcık bir şeyler anlatacağım. Ama bunlar genellenebilir şeyler değil. Yani Nietzsche'nin bir lafı vardı. Bu dahil bütün genellemeler yanlıştır diye. Kediler söz konusu olduğunda bu kesin böyle. Bu dahil kedilerle ilgili bütün genellemeler yanlıştır. Bir kedi bütün genellemelerin aksine davranabilir. Çünkü öyle bir hayvan. Tek başına olmayı da seven, sosyalliği de seven, ikisini de bir arada sevebilen, farklı farklı türlü türlü huyları olabilen, eve iki tane kedi aldığınızda birbirine hiç benzemeyebilen, benim mesela son olarak beraber yaşadığım iki kedi, Kaliko ve Pus, o kadar farklılar ki birbirlerinden. İnanılmaz, bambaşka iki kedi yani. Anlatacağım yeri geldiğinde, bu bölüm uzun olacaksa da olsun dediğim gibi devam edelim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. En iyi kedi sokak kedisidir efendim. Yani cins kedi alıyorsanız hani bir arkadaşınızın kedisi doğurmuştur. O da yani bakacak birisi yoktur vesairedir. Alırsınız tabii ki alın. Ama asla para verip de kedi almayın. En iyi kedi sokak kedisidir. Bu sadece böyle sokaktan kediyi sahiplenelim ne de söylediğim bir şey değil. Bilimsel bir şeyden bahsediyorum. Şunun için. Bir kere bağışıklığı daha güçlüdür. Çünkü onun soyu çok daha zor şartlarda, çok daha gayri hijyenik şartlarda büyüdü ve bağışıklığı güçlendi. İkincisi daha temizdir. Çünkü onun temiz olması lazım sokakta yaşamını idame ettirebilmesi için, hastalıklardan kendini koruyabilmesi için. Benim cins kedim de oldu, yine bir arkadaşımın yavrusuydu tabii ki. Ama bir cins kediyle bir sokak kedisi arasında gerçekten hem eğitiminde hem sonraki süreçlerde inanılmaz farklar var. Yani sokaktan aldığınız bir sokak kedisiyle yaşamak, sokak kedisinin yavrusuyla diyelim, yaşamak çok daha kolay. O mesela gider kum eğitimini, hemen kendisi kumu görür görmez hemen gider kumu bulur ve tuvaletini oraya yapar zaten. Hatta o kadar ki benim cins kedim var dedim ya, biri sokak kedisiydi, biri cins kediydi. O sokak kedisi olan, bir tane de gözü yoktu, çok tatlıdır, cins kediye öğretiyordu aslında her şeyi. Kendini temizlemeyi, kuma gitmeyi, tuvaletini kuma yapmayı. Yani cins kedinin genlerinde bir rahatlık var. Yani social unconsciousness der ya işte Jung. Öyle bir şey yani. Saraylarda büyümüş belli. Yani biri beni temizlesin, biri kumumu günde 3 kere değiştirsin filan. Yani o lüksü talep ediyor. Hatta hiç unutmuyorum, bunlar çok yavrulardı. İlk mama verdiğimde sokak kedisi olan diğerine tıslıyor mamaya yanaşma diye. Diğerinin umurunda değil. Ye, nasıl olsa yeniden koyar biterse buradaki insan gibi bir yaklaşım içerisinde. Sonra diğeri de alıştı tabii. Yani sokak kedisi olan da, o da tıslamamaya başladı. Evet, mamanın devamı varmış diye. Yani gerçekten sokak kedisi almak bir kere yapılabilecek en doğru şeylerden birincisi bence. Dişiler kendi aralarında erkeklere göre daha iyi anlaşabiliyor. Bu benim fikrim değil. Bunun istisnası da çok fazla. Ama şunun için böyle bir teşhis var. İşte şey gibi düşünün. Yani sonuçta bunlar kedigiller, aslanlar gibi düşünün. Dişiler aslında kabile olarak beraber bir alanda yaşıyorlar. Erkek aslan ise işte bir yerden sonra sürüden ayrılıyor. Çünkü sürünün lideriyle liderlik mücadelesi veriyor vesaire vesaire. Dolayısıyla dişilerin, yani iki dişi kedinin birbiriyle daha iyi anlaşabileceğine dair bir takım veriler var. Ama bunlar böyle Allah'ın emri şeyler değil. Yani illaki böyle olmak zorunda değil. Nitekim olmuyordu. Benim kedilerimden ikisi, biri erkek biri dişi, eski iki kedim, çok iyi yaşadılar. Ama yıllar sonra aralarına böyle birisi hastalandığında kara kedi girdi. Ve aralarında böyle bir anlaşmazlık oldu. Ve ondan sonra çok birbirlerinden haz etmeseler de birbirleriyle çok büyük kavgalar etmeden aynı evin içerisinde yaşamaya devam ettiler. 7 yıl iç içe, dip dibe birbirlerini yalayarak yaşadıktan sonra böyle bir şey de var. Huyları da zaman içerisinde değişebiliyor. İkincisi, birden fazla kedi sahiplenecekseniz yaş farkı önemli oluyor. Her kedinin her yaşta farklı bir hareket tarzı var. Dolayısıyla çok yaşlı bir kedi ile çok bebek bir kedi anlaşamayabiliyor. Ama kediler anlaşmasalar da alanı paylaşabilen yaratıklar. Yani aslında böyle, evet, bir tanesi daha alfa oluyor vesaire, sözünü dinletiyor gibi gözükse bile yine bilim insanları der ki burada bir dominasyon ilişkisi değil de bir bölgesel alan ilişkisi var. Yani bir hiyerarşiden çok alanı paylaşma, şurası senin burası benim gibi bir ilişki var aralarında. Birbirlerinden çok haz etmeseler de aynı alan içerisinde bulunmaya devam edebiliyorlar. Evet, aldınız bir kediyi, sahiplendiniz, evinize getirdiniz. Bir kere öncelikle şunu anlayın isterim ben. Buradan sonra birazcık kendi fikirlerimi söyleyip yine somut bir şeylere geçeceğim. Bir kere şunu anlayın isterim. O kediler öncelikli olarak birer insan değil. Bu çok sık yapılan bir yanlış bence. İşte bu kedileri doğru anlamama vesaire meselesi de bence buradan kaynaklanıyor. Buna baktım ne deniyor diye. Antropomorfizm deniyor buna. Yani objeleri hatta ve hayvanları insan gibi düşünmek, insan gibi hayal etmek. O bir insan değil. Sizin birisine, bir insan yavrusuna laf anlatma şeklinizle ona laf anlatma şekliniz aynı olamaz. Kaldı ki onlarda fiziksellik sizin fiziksellik anlayışınızla aynı değil. Nasıl aynı değil? İki kedi birbiriyle dövüşerek, birbiriyle güreşerek, tabii ki böyle tırnaklarını çıkarmadan itişerek, kakışarak, yuvarlanarak hayatı öğreniyorlar. Dolayısıyla sizin bir kediye sözle bir şeyi anlatamadığınız bir yer olabilir. Onu kaldırıp bir yerden alıp bir yere koymanız gereken anlar olabilir. Hatta ve hatta çok zararlı bir şey yaptığında büyük bir reaksiyon gösterdiğiniz, ittirdiğiniz anlar olabilir. Zararlı derken şunu anlamayın. Evde bir şeyi kırdı döktü, kırsın döksün ama kendine zararlı. Benim başıma geldi mesela. Son sahiplendiğim kedilerden bir tanesini mutfakta tezgahın üstüne çıkmış ve kaynayan bir tencerenin içerisine doğru hamle yaparken yakaladım. Şimdi bu onun için zararlı. Dolayısıyla bunu yapmaması gerektiğini öğretmeniz gerekiyor. Buna öyle bir tepki vermelisiniz ki o bunu anlamalı. Yani dünyanın en yumuşak sesiyle hayır dediğinizde o bir insan değil. sizin konuştuğunuzu anlamıyor. Hatta onun dilinde sesler, evet onlarda sesler çok önemli bu arada. Mesela yavru bir kedinin 9 farklı ses çıkardığı, yetişkin bir kedinin ise 16 farklı ses çıkardığı tespit edilmiş. Dolayısıyla sesler önemli. Ama sizin sesiniz ne zaman şiddetli, ne zaman şiddetsiz, ne zaman kötü bir şey söylüyorsunuz, ne zaman iyi bir şey söylüyorsunuzu, hele ki eve yeni gelmiş bir kedinin anlamaması gayet normal. Dolayısıyla onun anladığından emin olmalısınız, kendisine zarar vermemesi için. Bu önemli. Yani kediler insan değiller. Sadece insanlara davranır gibi, küçük bir çocuğu eğitir gibi vesaire davranamazsınız. Onların dünyasında fiziksellik var. Onların dünyasında itişme kakışma var. Onlar size böyle en ufak fiziksel bir hani yapma dediğiniz ve kediyi bir yerden böyle bir yere doğru böyle elinizle ittirdiniz, küsmüyorlar. Böyle bir dünya yok. O anlıyor ki ha bunu yapmamı istemiyor diyor. Bunu anlamak önemli. Burada sakın zaten söylememe gerek yok herhalde. Yani şiddetli bir şeyden bahsetmiyorum. Kedinin canını yakmıyorsunuz o sırada. Kedinin canı öyle çok kolay yanan bir şey de değil. Hatta öyle ki yani kedi yetiştirenler bilir. Yani severken biz aslında daha fazla mıncırıyoruz onları. Bu mıncırma meselesi önemli. Kedilerin size alışması için zamana ihtiyaç var. Mesela en çok benim arkadaşlarımdan duyduğum şey şu. Kedim beni ısırıyor. Kedinin ısırması genelde yapma demek. Yapma. Mesela örneğin en sık da şurada olur. Kediyle oynarsınız, siz oynadığınızı zannedersiniz. Kedi sırt üstü yatar ve karnına elinizi sokarsınız ve orada böyle karnını karıştırırken o sırada sizi ısırır. E işte o şu demek yani karnımı elleme ya. En haz etmedikleri şeylerin başında geliyor. Hiç hoşlanmıyorlar sırt üstü yatmaktan ve karınlarının oynanmasından. Şöyle düşünün, bir arkadaşınız sizle şakalaşırken meme ucunuzu sıkıyor mu yani mesela? Çok benzer bir şey aslında, yani değilmiş gibi dursa da hakikaten çok benzer bir şey. Evet, karınlarını sevdirecek bir noktaya geliyorlar ama o zaman ne oluyor? Size güvenmesiyle oluyor. Bunu sağlamadan daha yavru ufacık eve yeni gelmiş sırt üstü yatırıp da elini karnınıza daldırdığınızda bundan hoşlanmıyor. Ben kedilerimi çok sıkıştırarak severim bu arada. Hiç kibar sevmem ama o zamanla olmuş bir şey. Yani gelir gelmez onlara öyle müdahale etmiyorum. Bu arada size yakın durmaları da her zaman aslında sizi çok sevdikleri anlamına gelmiyor. Şöyle anlatayım. Benim eve gelen son iki yavrudan bir tanesi benim yanımdan ayrılmıyordu. Bir diğeri ise tam tersine bana yaklaşmıyordu. Sonra zaman içerisinde ortaya çıktı ki o benim yakınımdan ayrılmayan aslında sürekli olarak travmasından dolayı bir açlık korkusu içerisinde. Ve kendini sevdirmeye çalışıyor. Bana yemek ver, vereceksin değil mi diyor. Ne zaman ki karnının sürekli doyacağını anladı, benden uzaklaşmaya başladı. Ve bu beni mutlu etti. Tam tersi, bana hiç gelmeyense büyük bir aşk var aramızda. Yani hatta ondan sıkılıyorum artık, o hiç gelmeyen kedimden. Kaliko ismi. Dediğim gibi yani kedinin davranışını doğru anlamak gerekiyor. O yakınlığı sağlamak onlar için çok kolay değil. Öyle bir günde iki günde olmuyor. Sizi ısırıyorsa muhtemelen istemediğiniz bir şey yapıyorsunuzdur. Sevilmek istemiyor olabilir. Sizin her istediğinizde o sizin sevginize karşılık vermek zorunda değil. İstemediğini hemen anlamalı ve sevmeyi durdurmalısınız. Bu da böyle şey gibi oldu. Eğitim programı gibi ama birazcık da öyle olsun istiyorum. Kuralları öğretmek çok önemli. Ama sizin için değil sadece. Eğer o kuralları öğretmezseniz bir süre sonra siz kediden mutsuz olmaya başlıyorsunuz. Onun davranışlarından. Ve aslında o bunu hissediyor. Başta kuralları koyup onların uygulanması için emek harcamak, geride kediyle beraber geçireceğiniz 10 sene, 15 sene içerisinde daha mutlu bir hayat anlamına geliyor. Eğer o kural setlerini doğru kuramazsanız, ki onları öğrendikten sonra da gerçekten buna riayet ediyorlar. Eğer siz bunu anlatabilirseniz, böyle hayır dediğinizde anlıyor. Ya da elinizin bir hareketinden, sesinizin tonundan anlıyor bir süre sonra. Ama bunu ilk başta böyle hemen olmasını beklemeyin. Ama bununla uğraşmak gerekiyor. Yani yanlış yapılan ve sizi olmazsa olmazınız bir şey var ya. Aslında hiç istemiyorsunuz onu yapmasını, neyse o. Onu doğru ifade edemezseniz bir süre sonra artık o sizde yılgınlığa yol açıyor. Ve aslında kediye olan ilginizi kaybediyorsunuz. Dolayısıyla onunla beraber yaşamaktan aslında o kadar da mutlu olmaz hale geliyorsunuz. Bu daha kötü bir şey. O yüzden başlarda tıpkı bir çocukla uğraşır gibi uğraşmak, o kuralları netleştirmek ve daha sonrasında da rahat etmek en güzeli. Sonrasında zaten bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Hayır dediğinizde o anlıyor. Evet, o direktif bana öyle söylüyor. Bir şeyi yanlış yapıyorum ve yapmamam lazım. Önemli olan o noktaya gelebilmek, bunun için de acele etmemek. En basit şeylerden bir tanesi işte tırmalıyor her yeri, koltukları filan. E şimdi şöyle, iki tane şey var orada. Bir tanesi şu, tırnaklarının düzenini kesiyor musunuz? E benimkisi tırnakları kestirmiyor. Bu da çok benim arkadaşlarımdan gelen. Valla benim bütün kedilerim tırnaklarını kestirdi. Bundan çok mutlu olmadılar. Ama hayır diyerek, oturacaksın, keseceğiz diyerek, oturup o tırnağı kesmek için çaba sarf ederek, birincisinde değil, üçüncüsünde değil, dördüncüsünde artık hiç hareket etmeden tamam kes de gidelim diyor. Ama siz tırnağını keserken örneğin çok derin keserseniz aslında canı yanıyor. Ona tepki veriyor. Dolayısıyla bunların hepsini doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Tırnaklarını kestiniz. İki kumaş cinsi. Mesela ben artık evime mobilya alırken özellikle işte koltuk vesaire gibi şeyler, o kumaşın cinsine çok dikkat ediyorum. Mesela bende böyle kadife ama böyle kısa tüylü ve güderi gibi duran bir kadife koltuklar var. Onları tırnaklamıyorlar. Çok net yani. Eminim bunun böyle olduğundan. Yani denediklerini ve başaramadıklarını gördüğüm için eminim. Keza aynı şekilde işte gerçekten tırnaklarını geçirmek istedikleri bir yer var. Dolayısıyla sizin evinizde bu şey aslında arka odada bir yerde duruyor ve kediniz oraya gitmiyor mu? E gitmez tabii ki. Sizin televizyonunuzun oturma odanızda olmaması gibi bir şey. Televizyon izlenmiyor sonra demeniz gibi bir şey bu. E onu daha ortada bir yere koymanız lazım. Yapacak bir şey yok. Mesela aldığınız yine o tırmalama ağacı neyse onun adı, onu beğenmemiş olabilir. Bir başka türlüsüne bakmak gerekiyor. Yani birazcık orayla uğraşmak gerekiyor. Sonra gerçekten de tırmalamayan kedileriniz olabiliyor. Benimkiler şimdi tırmalamıyorlar gerçekten sağa solu. Tabii bunları böyle söylüyoruz, dediğim gibi hiçbirini genelleyemeyiz. Ama şöyle şunu unutmayın, kedinizin cinsi ne mesela? Bunun da huyuna suyuna bakmak gerekiyor. Cinsi derken sokaktan aldığınız kedinin de bir cinsi var. Mesela şimdi böyle siyah kediler var, aralarında böyle sarılar ve beyazlar olan. Bir tane kedim öyle. Ya huyundan suyundan bu hayvan bir farklı yani, diğer kediler gibi değil diye baktım. Sadece huyundan suyundan ama yani böyle değişik davranıyor. Diğer bildiğim kedi kalıplarına uymuyor. Baktım ve bunlara turtle shell cat diyorlar. Bizim böyle kırçıllı dediğimiz yani kaplumbağa sırtı kediler. Çok da böyle kadim kediler. Çin'de falan uğur getirdiğine inanılıyor. Milyonda bir erkek oluyor. Genelde genetik faktörlerden ötürü dişi oluyorlar. Ve huylarını suylarına baktığımda benimkisi, burç gibi düşünün yani. Turtle shell yani torticatler tek kişiye sadık oluyorlar ve istedikleri şey konusunda aşırı ısrarcı oluyorlar. Yani benimkisi birebir de. Asla gideceği bir yerden vazgeçiremezsiniz, gider. O yüzden onunla iki kat uğraşmanız gerekiyor maalesef. Ama böyle. Dolayısıyla o kedinizin hangi kedi türüne, sokak kedisi bile olsa, benzediğini ve onun huyları nedir ona bakmanız lazım. Mesela sarmanlar aralarında, yine okuduğum bir şey bu, en insancıl, en böyle insanla yakın ve sakin ilişki kurabilen kedi olarak geçiyor. Tekirler daha avcı vesaire gibi. Ha, bir tane de şu var, herkesin derdidir bu. Geceleri evin içerisinde koşturuyorlar, acayip bir gürültü patırtı. Aslında o gece değil, şafak vakti. Yani sabaha en yakın. Siz de zaten o yüzden duyuyorsunuz. Tam gece olsa duymazsınız. Siz de derin uykunuzda olursunuz. Sizin de aslında uykunuzun hafif olduğu, atalarınızdan gelen bir alışkanlık. Onun da öyle. Bu hayvanlara krepesküler deniyor. Yani şafakta avlanan hayvanlar bunlar. Dolayısıyla sabaha karşı ve akşam üstleri güneşin doğum ve batımında çok hareketli oldukları doğru. Buna yapacak hiçbir şey yok. Ani hareket patlamaları ise öyle değil. Yeteri kadar hareket etmediğinde genelde olduğu inanılıyor, kesin olarak bilinmese de. Ve bir tür avlanma veyahut da enerjinin birikmesinden kaynaklanan bir hareket hissiyatı, sınırlarını bir daha çizme filan gibi bir şeylere dayandığı söyleniyor. Ama kesin olarak bilinmiyor tabii. Son olarak şunu söyleyeyim, daha çok madde var ama üf, anlat kediler bitmez yani. Bana herhalde sadece kedi podcast'i yapabilirim. Vereceksin, konuşacağım. Kediler tiz seslere daha alışıklar. Öyle biliniyor. Dolayısıyla kadınların seslerine daha alışıklar. Kadınlarla daha rahat anlaşabiliyorlar. Bu tabii ki, yine söylüyorum, bir genel geçer kural değil. Pes seslere ise daha tepkililer. Bazen olur, telefonda böyle birisiyle konuşurken siz sesin yüksekliğinden dolayı o tepkiyi verdiğini düşünürsünüz ama genelde şakalaşıyor bile olsanız böyle bir sesiniz pesleşir. Aslında yükseklikten çok, mesela televizyonun yüksek sesine her zaman o tepkiyi vermezler. Ama size verirler. Aslında hoşlanmadıkları şey o kalın ses. O onlara daha yabancı geliyormuş. Bunu ben de yeni öğrendim. Böyle bir durum var. Yani bunun da farkında olmak gerekiyor. Tabii ki kadın sesinden hoşlanıyor diye erkekler kedi sahiplenemeyecek diye bir durum yok. Fakat bu konunun bilincinde olun. Mesela bir erkekseniz ve kedi sahiplendiyseniz, en azından böyle çok kalın ve bağıra bağıra telefonla konuştuğunuzda onu ürkütüyor olabilirsiniz. Son iki şey, kedilerin birden fazla sesi var. Dediğim gibi 16 farklı ses çıkartıyor dedik. Avlanırken böyle cikliyor gibi. Onunla ilgili bir sürü teori var işte, yok kuş sesini taklit ediyor vesaire. Bir torlama dediğimiz, purring İngilizcesi ama Türkiye'de tam karşılığı Türkçe'de yok herhalde. Böyle ben tor makine çalışıyor gibi bir ses geldiği için torlama diyorum. Gırlama diyen var ama gırlamak daha çok aslında, yok gırlamak da olabilir. Bu memnuniyet belirtisi diyebiliyoruz değil mi? Evet, genellikle böyle ama aynı zamanda hasta olduklarında da bu sesi çıkartıyorlar. Niye? Kendilerini iyileştirmek için. Çok gergin olduklarında da bu sesi çıkartabiliyorlar. Niye? Rahatlamak. Yani birazcık böyle kendilerine iyi gelsin. Kendilerini sakinleştirmek için. Dolayısıyla mesela her torlayan, gırlayan kedi aslında çok mutlu demek değil. Tam tersi bir problemi de olabilir. Kuyruk meselesi önemli. Dik havada kuyruk genellikle mutlu olduklarını gösteriyor. Havada kuyruğun böyle ucu soru işareti gibi olduğunda bu da aynı şekilde oynamaya hazır, mutlu bir kedi göstergesi. Ama tam tersi, kuyruk aşağıdaysa ve özellikle böyle bir sert bir şekilde pat pat pat diye kırbaç gibi diyorlar yere vuruyorsa bu gerginlik belirtisi. Yine kuyruk havada ama kuyruğu titriyorsa bu da mesela gerginlik ve hatta saldırmaya hazırlık belirtisi. Kulaklar geriye gidiyorsa, siz severken mesela kulakları geriye gider, o demek ki işte kendilerini iyi hissediyorlar. Ama mesela bir yere saldıracaksa, hatta tam bir kavga halinde yine kulakları geriye gider. O kuyruk hareketlerini birazcık doğru okumak gerekiyor. Uyuyor gibi gözükür mesela, uyurken ama kuyruğu hareket eder. Aslında orada tam olarak uyumuyor. O şu demek, yani dinleniyorum ama bir yandan da gözüm sende. Gözüm kapalı da olsa yani senin buradaki varlığından haberdarım demek. Uyurken böyle bir seyirmeleri ve kuyruğun da hareket ettiği oluyor. Onu zaten anlarsınız, daha hızlı hareketler onlar. Orada bayağı bildiğiniz rüya görüyor aslında. Korkulacak bir şey yok yani, onlar da rüya görüyorlar. Kuyruğu aşağıda ve hareketsiz ve böyle hani tam ucu yukarı aşağı doğru hareket ediyorsa o aslında korku belirtisi. Yani bir şey var ve ondan çekiniyor demek. Kuyruğunu yine böyle bacakların arasına doğru döndürdüyse o da aynı şekilde korku belirtisi. Şeyi söylemiyorum bile, kambura yatıyorsa, tüyler diken diken oluyorsa zaten eyvallah olsun. İkisi genellikle karşılaştığında büyük kapışmalarda önceki hareket o. Bunları internette bulmak mümkün. Ben de zaten daha fazla uzatmayayım. Yoksa benim notlarım uzar gider. Ama özetle söyleyeceğim şey şudur. Dünyanın en güzel yaratıkları beraber yaşaması çok kolay. İnsana çok uyumlu. Öyle sanıldığı gibi değil. Ama onu gerçekten anlayıp anlamadığınız üzerine, dediğim gibi beni bu bölümü çekmeye sevk eden şey bununla ilgili bir araştırmaydı. Yani 3 kişiden birinin aslında kedilerin olumsuz hallerini doğru anlayamamasıydı. Dolayısıyla biraz daha hareketleri üzerine okumak, anlamak, yorumlamak vesaire çok yardımcı olabilir. Ve kedisiz bir hayat düşünülemez diyeceğim. Bana öyle şey yazan arkadaşlarım da olmuş, amma abarttın diye. Gerçekten ben bir evin içerisine girdiğimde, kendi evimde kedi yoksa, yazın annemde kaldılar. Ulan bu evin hali ne filan gibi bir şey oluyor. Yani ev acayip boş geliyor. Çocuğunuz, evladınız, ne bileyim çok yakın bir arkadaşınız gibi oluyorlar. Umarım herkes bu mutluluğu tadar efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çaktırmadan orkoluk da yapmış olduk. Kalın sağlıcakla.